Ayrım 24.
İlayza, tanıdığım birinin portresi mi bu diye sordu. Sessizce gelip arkamda durmuştu. Bu portreyi kafadan çizmiş olduğumu söyledim. Hemen öteki kağıtların altını sokuşturdum. Yalan söylüyordum elbette. Bay Rochester'ın aslında pek uygun bir portresiydi bu ama bundan Eliza'ya başkalarına neydi? Bu ancak beni ilgilendirirdi. Şimdi Georgiana da resimlere bakmak için yanımıza gelmişti. Öteki resimler pek hoşuna gitti ama portre için çirkin bir adam dedi. O da ablası da benim resim çizmekteki hünerime şaşmış gibiydiler. Onların portrelerini çizmeyi önerdim. İkisi de sırayla modellik ettiler bana. Kara kalemle resimlerini çizdim. Sonra Georgiana kendi resim albümünü çıkardı. Ona bir sulu boya resim armağan edeceğime söz verdim. Georgiana bunu duyar duymaz neşelendi. Parkta bir gezinti önerdi. Sokağa çıkalı daha 2 saat olmadan Georgiana bana sırlarını anlatmaya dalmıştı. 2 yıl önce Londra'da geçirdiği parlak kış günlerini, çevresinde uyandırdığı hayranlığın öyküsünü, hatta ünvan sahibi bir soylunun gönlünü fethetmiş oluşunu dinledim. Akşam üzeri geceleyin bir arada olduğumuz sürece Georgiana daha da açıldı. Hayranlarıyla kendi arasında geçen birçok romantik konuşmaları, duygusal sahneleri anlattı. Kısacası o gün kibar kişilerin yaşantısı üzerine bir romandan bir bölümü okumuş gibi oldum. Bu açılıp sır vermeler her gün yinelendi. İşlenen konu hep aynıydı. Georgiana'nın kendisi, aşkları, tasaları. Tuhaftır, ne ağabeyisinin ölümüne, ne annesinin hastalığına, ne de ailenin para durumunun şu sıradaki bozukluğuna bir kez bile değinmiyordu. Aklı fikri geçmişteki eğlencelerin anılarıyla gelecekteki eğlence alemlerinin hayalindeydi sanki. Annesinin hasta yattığı odada her gün 5 dakika geçiriyordu. Daha çok değil. Eliza hala pek az konuşuyordu. Besbelli konuşacak zamanı yoktu. Ömrümde ondan daha meşgul bir insan görmemiştim diyebilirim. Gel gelelim nelerle meşgul olduğunu kestirebilmek, daha doğrusu bu hamaratlığının meyvelerini görmek güçtü. Hizmetçisine kendisini sabahleyin erken kaldırması için sıkılamıştı. Kahvaltıdan önce neler yaptığını bilemiyordum ama kahvaltıdan sonraki günü kesin bölümlere ayırmıştı. Her bölüme de ayrı bir iş düşüyordu. Günde 3 kez küçük bir kitap çıkarıp gözden geçiriyordu ki elime alıp bakınca bunun bir dua kitabı olduğunu gördüm. Sonra her günün 3 saatini hemen hemen halı büyüklüğündeki bir 4 köşe kırmızı kumaşın kenarlarını simli ipekle işlemeye veriyordu. Bu örtüyü ne yapacağını sorunca Gateshead dolaylarında yeni kurulan bir kilisenin minber örtüsü olacağını söyledi. 2 saat defterlerine anılarını yazıyor, 2 saat sebze bahçesinde kendi başına çalışıyor, 1 saatte bütçe ile hesap defterini denkleştirmeye yarıyordu. Söyleşiye, konuşmaya hiç ihtiyaç duymaz gibiydi. Kendince mutlu olduğu kanısındaydım. Bu program ona yetiyordu. En çok sinirine dokunan şey de bu şaşmaz düzeni bozacak bir olay çıkmasıydı. Bir akşam, her zamankinden daha içten olduğu bir sırada, John'un tutumunun, bu yüzden ailenin bu hallere düşmesinin ona önceleri çok büyük üzüntü, utanç vermiş olduğunu anlattı. Ne var ki artık bir karara varıp bu konuda içi rahata ermiş. Aile servetinin kendi düşen payını ayırmış. Annesi ölünce çok serinkanlıkla onun bir daha iyileşmeyeceğini, günlerinin de sayılı olduğunu söylüyordu. Kendisi çoktandır dilediği bir düşü gerçekleştirecek, sakin bir yere gidip başını dinleyecekmiş. Orada şu boş dünya ile kendi arasına aşılmaz engeller koyarak hiçbir pürüzün alt üst edemeyeceği bir düzen içinde yaşayacakmış. Georgiana'nın da onunla gelip gelmeyeceğini sormuş, ne münasebet. Georgiana ile Eliza'nın hiçbir ortak yönleri yokmuş ki. Eskiden beri de olamamış. Eliza'ya dünyayı verseniz kız kardeşinin yükünü çekemezmiş. Georgiana kendi yoluna gidecekmiş. Eliza kendi yoluna. Georgiana bana içini dökmediği zamanlar saatlerinin çoğunu kanepede uzanıp ev yaşantısının durgunluğundan yakınarak geçiriyordu. Boyuna da ah Gibson halam beni bir Londra'ya çağırsa diye dilekte bulunuyordu. Şöyle 1-2 ay için her şey olup bitene kadar buralardan uzaklaşsam çok daha iyi olur. Onun her şey olup bitene kadarla ne demek istediğini sormadım ama annesinin beklenen ölümünü, bunu izleyecek olan iç karartıcı cenaze töreni demek istiyordu besbelli. Eliza çoğu zaman kız kardeşinin aylaklığıyla yakınmaları karşısında hiç oralı olmuyor. Karşısında böyle bir gerinip sürünen, ahvah eden varlık yokmuş gibi davranıyordu. Yalnız bir gün bütçe defterini kaldırıp nakışını açtığı bir sırada birden kız kardeşini paylamaya başladı. Georgiana, senden daha işe yaramaz, daha gülünç bir hayvanın yeryüzüne yük olduğu herhalde görülmemiştir. Bu dünyaya gelmeye hakkın yokmuş, yaşaman hiçbir işe yaramıyor, akıl sahibi bir yaratık gibi kendi kendine güvenerek, kendi kendine barışık bir halde yaşayacağına, sen yalnız kendi zayıflığını başkalarının gücüne sülük gibi yapıştırmaya bakıyorsun. Böyle şişko, güçsüz, yararsız, kof bir nesnenin yüküne katlanacak birisi bulunmayınca da kendini haksızlığa uğramış, ihmal edilmiş, mutsuz sayarak zırlamaya başlıyorsun. Sonra senin için yaşamın sürekli bir değişiklik, heyecanlar alemi olması gerek. Yoksa dünya başına zindan kesiliyor. İlle çevrende pervane gibi dönülecek, sana kurlar yapacak, iltifatlar edilecek, çalınacak, oynanacak, eğlence alemleri yaşanacak. Yoksa sararıp soluyor, ölüp gidiyorsun. Mutlu olmak için illa başkalarının eline bakmaktan seni kurtaracak, kendi kendine güvenmenin çaresine bakacak bir düzen kuramaz mısın? Bir günü al, parçalara böl. Hatta bir 10 dakika, 5 dakika bile bırakma. Her dakikaya bir iş düşsün. Her işi düzenle, şaşmaz bir titizlikle yap. Bak göreceksin, daha sen günün başladığını anlamadan akşam oluverecek. Sen de dakikalarının geçmesi için bir kimseye borçlu kalmayacaksın. Vakit geçirebilmek için hiçbir kimsenin dostluğuna, anlayışına, sabrına, söyleşisine el açmış olmayacaksın. Kısacası bağımsız bir varlığa yarışır biçimde yaşamaya başlayacaksın. Bu benim sana verdiğim ilk ve son öğüttür, can kulağıyla dinle. Dinlersen başına ne gelirse gelsin, kimseye muhtaç olmazsın. Bu öğüdümü dinlemezsen gene eskisi gibi durmadan sızlanan, başkalarından yardım bekleyen, tembel bir insan olmakta birebirsin. Aptallığının cezasını kendin çekersin. Seninle açık konuşuyorum, sen de kulak ver. Çünkü bir daha bu konuyu açmayacağım gibi söylediklerimin hepsini de harfi harfine yapacağım. Annemin ölümünden sonra ben seninle olan bütün iplerimi koparacağım. Annemizin tabutu Gevşek Kilisesi'nin mahzenine yerleştirilir yerleştirilmez, seninle ben birbirimizi hiç tanımıyormuşuz gibi apayrı iki insan olacağız. Bir rastlantı sonucu aynı ana babadan olduk diye benim üzerimde en ufacık bir hak iddia edebileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Sana şu kadarını söyleyeyim ki, bütün insan soyu dünya yüzünden silinse de seninle ben baş başa kalsak, ben gözümü kırpmadan seni eski dünyada bırakır, kendim yenisine giderim. Eliza bunları söyledikten sonra dudaklarını sımsıkı kapadı. Georgiana, böyle nutuk atacağım diye boşuna zahmet ettin dedi. Dünyanın en bencil, en taş yürekli yaratığı olduğunu herkes biliyor senin. Bana olan hıncını, kinini de ben biliyorum. Lord Edwin Ver olayında bana oynadığın oyun bunun en birinci kanıtıdır. Benim senden daha yüksek bir mertebeye erişip ünvan sahibi olmama, senin girmeye çekindiğin çevrelere kabul edilmeme dayanamadın. Onun için casusluk yapıp gammazladın beni, geleceğimi mahvettin. Georgiana mendilini çıkarıp burnuna götürdü. Belki bir saat hıçkırıp durdu. Eliza buz gibi donuk, duygusuz oturuyor, durmadan elindeki işi yapıyordu. Evet, birçok kişiler insanlık sevgisi, ruh yüceliği gibi duyguları önemsemezler, bunu bilirim. İşte karşımda bu duyguları eksik olan iki benlik vardı. Bu eksiklik yüzünden birisi dayanılmayacak kadar buruk, öbürü de tiksindirici bir şekilde tatsız olup çıkmıştı. Akılsız, saft duygu gerçi pek lezzetsiz bir şerbete benzer. Ama duygunun yumuşatamadığı salt akıl da insanın boğazından geçmeyecek kadar acı, kekri bir ağıdır. Yağışlı, esintili bir günün öğleden sonrasıydı. Georgiana kanepenin üzerinde roman okurken uyuyakalmıştı. Eliza da yeni kilisede bir evliyanın ruhu için düzenlenen bir ayine gitmişti. Dinsel konularda da pek katı bir disiplin sahibiydi çünkü. Hava şartları ne olursa olsun boynuna borç bildiği görevlerini yerine getirmekten geri kalmazdı. Hava ister güzel olsun ister kötü, her pazar tam 3 kez kiliseye gider, haftanın öbür günlerinde de kaç tane ayin varsa hepsinde bulunurdu. Ben de yukarı kata çıkarak ölüm döşeğindeki kadıncağızı yoklamayı düşündüm. Oncağızı herkes unutmuş gibiydi. Hizmetçiler onunla ancak akıllarını esince ilgileniyorlardı. Özel olarak tutulan hasta bakıcı da kendi hizmeti doğru dürüst görünmediği için her fırsatta hasta odasından dışarı kaçıyordu. Bessie vefalıydı ama onun da kendi çoluğu çocuğu eline baktığı için konağa pek sık gelemiyordu. Hasta odasını tahmin ettiğim gibi yalnız buldum. Hemşire görünürlerde yoktu. Hasta kımıldamadan, uyuşuk, uzanmış yatıyordu. Yüzü yastıklara gömülüydü. Ocaktaki ateşin sönmek üzere olduğunu görerek tazeledim. Yatağın örtülerini düzelttim. Bir süre o anda benden habersiz yatan kadının yüzüne baktım. Sonra pencere başına yürüdüm. Yağmur camlara hızla vuruyor, çılgın bir fırtına esiyordu. Şimdi şurada uzanan kadın yakında dünyadaki çarpışmaların erişemediği yerlere göçecek diye düşünüyordum. Şimdi et kafesinden kurtulmak için çırpınan bu ruh sonunda özgürlüğüne kavuşunca nerelere uçacak acaba? Bu büyük bilmecenin üzerinde kafa yorarken aklıma Helen Burns geldi. Onun son sözlerini, inancını, ruhların eşitliği üstüne düşüncelerini ansadım. Onun hiç unutamadığım o sesini gene duyar, huzur dolu ölüm döşeğinde bitkin solgun yatarken gözlerinde beliren o tanrısal ışığı, yüzündeki o göksel ifadeyi gene görür gibiydim. Helen'ın gökyüzündeki babasına kavuşmak için duyduğu özlemi belirten fısıltısı gene kulaklarımda çınlıyordu ki arkamdaki karyoladan cılız bir ses yükseldi. Kim o? Bayan Reed'in günlerden beri konuşmadığını biliyordum. İyileşiyor muydu acaba? Yanına giderek benim yenge dedim. Sen kimsin? Diyerek bana şaşkın şaşkın biraz da telaşla baktı ama gene de aklı başında gibi bir hali vardı. Seni tanımıyorum ben. Bessie nerede? Evinde yengeciğim. Yengeciğim mi? Bana yenge diyorsun. Gözüm ısırıyor seni. Bu yüz, bu sözler, bu alın çok tanıdık geliyor bana. Sen tıpkı Jane Eyre'ye benziyorsun. Sesimi çıkarmadım. Kimliğimi ortaya vursam onun bir sarsıntı geçirmesinden korkuyordum. Ama bir yanlışım olsa gerek dedi. Hayal görüyorum besbelli. Jane Eyre'yi görmek istiyordum ya, onun için şimdi böyle bir benzerlik uyduruyorum. Hem zaten 8 yıl içinde kim bilir nasıl değişmiştir. Bunun üzerine ben de tatlı bir sesle onun görmek istediği insan olduğumu söyledim. Baktım beni anlıyordu. Aklı da gerçekten başındaydı. Bessie'nin nasıl Thornfield'e kocasını gönderip beni aldırttığını anlattım. Yengem az sonra çok hasta olduğumu biliyorum dedi. Birkaç dakika önce dönmeye çalıştım. Ne kolumu kıpırdatabildim ne budumu. Ölmeden içimi boşaltmam yerinde olur. Sağlıkta üzerinde bile durmadığımız şeyler böyle zamanlarda bize yük olup çıkıyor. Hasta bakıcı da burada mı? Yoksa seninle yalnız mıyız odada? Yalnız olduğumuzu söyledim. Söyleyeyim öyleyse dedi. Sana 2 kez kötülük ettim ben. Şimdi pişmanlık duyuyorum. Birincisi seni kendi evladım gibi yetiştireceğim diye kocama verdiğim sözden dönmek. İkincisi de... Sustu. Sonra kendi kendine... Kim bilir belki de önemsiz bir şeydir diye mırıldandı. Sonra belki de iyi olur kalkarım. Onun önünde kendimi böyle alçaltmak doğrusu çok acı. Biraz dönmeye çabaladı, beceremedi. Yüzü değişti. İçinden bir şey kopmuş gibiydi. Belki de en son acının bir habercisi gelmişti. Öbür dünya ile karşı karşıyayım. Ona her şeyi söylesem çok iyi olacak. Jane, git tuvalet masamı aç. Orada bir mektup göreceksin, al onu. Yengemin dediğini yaptım. Oku, dedi. Mektup kısaydı, şöyle diyordu. Hanımefendi, bana yeğenim Jane Eyre'nin adresini göndermek, sağlığından haber vermek iyiliğinde bulunur musunuz? Ona bir mektup yazmak, kendisini Madeira'ya çağırmak niyetindeyim. Tanrı'nın yardımıyla çok iyi bir duruma gelmiş bulunuyorum. Bekar olduğum, çocuksuz bulunduğum için yeğenimi dünya gözüyle evlat edinmek, mirasımı da kendisine bırakmak isteğindeyim. Saygılarımla. John Eyre, Madeira. Mektubun tarihi 3 yıl öncesini gösteriyordu. Bundan benim niçin bir haberim olmadı diye sordum. Sana karşı beslediğim kin öyle köklüydü ki senin zengin olmanı düşünmeye bile gelemiyordum. Hele buna yardımcı olmaya hiç niyetim yoktu. Senin bana karşı olan tutumunu hiç unutamıyordum Jane. Bir keresinde nasıl hışımla saldırmıştın üzerime. Benim dünyanın en kötü insanı olduğumu söylemiştin. Benden nefret ettiğini, benim sana çok zalim davrandığımı söylerken öyle bir halim vardı ki sesin, yüzün hiç de çocuk gibi değildi. Sen böyle karşıma dikilip de içindeki zehri boşaltmaya başlayınca beni de bir korku almıştı. Dövdüğüm, itelediğim bir küçük hayvan bana birden insan gözüyle bakıp insan sesiyle lanet etmiş gibi ödüm kopmuştu. Biraz su getir bana, çabuk. Ona suyunu içirtirken... ''Sevgili yengeciğim, düşünme artık bunları, unut gitsin.'' dedim. ''O zamanki öfkemi de bağışla. Ne de olsa 10 yaşında bir çocuktum. Aradan 8-9 yıl geçti.'' Yengem bana kulak bile asmıyordu. Suyunu içip derin bir soluk alınca ''Unutamıyordum senin o hallerini.'' diye konuştu. ''Böylece senden öç aldım işte. Amcanın seni evlat edinmesini, refaha ermeni çekemezdim. Ona karşılık yazdım. Umut kırıklığına uğrayacağı için üzüldüğümü, çünkü Jane Eyre'nin sağ olmadığını, Lowood'daki tifüs salgını sırasında öldüğünü yazdım. Şimdi artık sen dilediğini yap. Yalanımı hemen ortaya vurabilirsin. Sen zaten beni kahretmek için gelmişsin dünyaya. Son demimde bile bana işkence çektiriyorsun, çünkü o yaptığım işlerin anısı huzurumu kaçırıyor. Ama karşımdaki sen olmasaydın öyle davranmazdım ben. Artık bu konuyu unutsan yengeciğim, beni bağışlayıp başka türlü. O, senin yaratılışın kötü diye sözümü kesti. Bugüne dek anlayamadım gitti seni. 9 yıl her şeye boyun eğ. Hiç sesini çıkarmadı. 10. yıl birden öyle patlayarak ateş püskür. Hiç aklım almıyor bunu. Yaratılışım pek öyle senin sandığın kadar kötü değildir yenge. Çocukken seni sevebilmek için içim giderdi ama bırakmazdın ki sana sokulayım. Şimdi de seninle barışmayı yürekten istiyorum yengeciğim. Beni bir kere öp ne olur. Yanağımı dudaklarına yaklaştırdım. O beni gene öpmedi. Yatağının üzerine doğru eğilmekle ruhunu sıktığımı söyledi, gene su istedi. Yerine yatırdığım zaman suyu içirtebilmek için onu kolumun üzerinde kaldırıp doğrultmuştum. O buz gibi nemli elini elimle örttüm. Cansız parmakları benim dokunuşumdan kaçmak ister gibi kasıldı. O camlaşmış gözler benim bakışlarımdan kaçınıyordu. Sonunda nasıl istersen yengeciğim dedim. Beni ister sev, ister sevme. Ben seni tamamen yürekten bağışlıyorum. Sen de Tanrı'dan af dile, huzura kavuş. Zavallı bahtsız kadın. Artık ruhunu, düşünüşünü değiştirebilmesi için vakit çok geçti. Yaşarken benden nefret etmişti, benden nefret ederek ölecekti. O sırada hasta bakıcı peşinde Bessie içeri girdi. Ben de yarım saat kadar oyalandım orada. Yengemden bir yakınlık görmeyi umarak, ama böyle bir şey olmadı. Kendinden geçmek üzereydi, aklı bir daha başına gelmedi. O gece yarısı hayata gözlerini yumdu. Son nefesini verirken ben başında değildim, kızları da yanında yoktu. Ertesi sabah bize her şeyin sona erdiğini bildirdiler. Bu arada ölüyü yıkayıp yatağa yatırmışlardı. Eliza ile ben onu görmeye gittik. Georgiana haberi duyunca bağıra bağıra ağlamıştı. Korktuğunu söyledi, içeri girmedi. Yatakta Sarah Reed'in bir zamanlar pek gürbüz, pek canlı olan bedeni uzanmış yatıyordu, kas katı hareketsiz. O buz bakışlı keskin gözler soğumuş göz kapaklarıyla örtülüydü. Kaşlarında, yüzünün sert çizgilerinde o amansız ruhunun damgası vardı daha. Çok acı, garip duygulara kapıldım bu ölünün karşısında. İçim kararıyordu ona baktıkça. Hiçbir acıma, hiçbir özlem, hiçbir iç yanması duymuyordum. Onun çok acı çektiğini düşündükçe fena alıyordum ama kendim herhangi bir şey yitirmiş değildim. Gözlerim yaşsızdı. Eliza anasını serin kanlılıkla süzdü. Birkaç dakika süren bir sessizlikten sonra yapısı sağlamdı. Daha çok yıllar yaşaması gerekirdi. Onun ömrünü dert kısalttı diye fikir yürüttü. Bir an dudakları titrer gibi oldu, sonra bu da geçti. Eliza dönüp odadan dışarı çıktı, ben de dışarı çıktım. Hiçbirimiz tek bir damla gözyaşı dökmemiştik. 22. Bay Rochester bana yalnızca bir hafta için izin vermişti ama ben Gateshead'den bir ayda ancak ayrılabildim. Cenaze töreninden sonra hemen gitmek istiyordum. Georgiana, ben Londra'ya gidinceye kadar kal diye yalvardı. Dayısı Bay Gibson, kız kardeşinin cenazesinde bulunmak, işlerini düzene koymak için konağa geldiğinde, yeğenini en sonunda Londra'ya çağırmıştı. Georgiana, Eliza ile baş başa kalmaktan ödü koptuğunu söylüyordu. Ablasından ne anlayış, ne avuntu, ne destek, ne de yardım buluyordu çünkü. Çaresiz ben de onun budalaca sızlanmalarına, bencil yakınmalarına katlandım. Dikişlerinin dikilip bavullarının hazırlanmasında ona elimden geldiğince yardımcı oldum. Ben iş yaparken o boş oturuyordu. İçimden, ey benim dayı kızım, her zaman birlikte oturacak olsaydık durumumuz daha başka olurdu diyordum. Böyle sessiz sedasız boyun eğmezdim sana. Yapacağın işleri sana bir bir gösterir, sonra tepene vura vura yaptırırdım. Sen yapmazsan ben de elimi sürmezdim. Sonra bu sonu gelmez sızlanmalarını da zorla sustururdum. Yalnızca yakında ayrılacağımız için, şu sırada ne de olsa ananı yitirmiş olduğun içindir ki ben şimdi sana karşı böyle uysal davranıyorum. Sonunda Georgiana'yı Londra'ya yolcu ettik ama bu kez de Eliza bir hafta daha kalayım diye yalvardı. Bütün günü hazırlık işleriyle geçiyormuş çünkü çok yakında uzak bir yere gitmek üzere yola çıkacakmış. Gerçekten de bütün gün kapısı içeriden sürmelenmiş olarak odasına kapanıyor, çekmecelerini boşaltıp sandıklarını dolduruyor, bir takım kağıtlar yakıyor, hiç kimseyle konuşmuyordu. Benden kendi hazırlıkları bitinceye kadar evi çevirmemi, gelenlerle görüşüp başsağlığı mektuplarına karşılık vermemi rica etti. Bir sabah da bana artık özgür olduğumu bildirdi. Değerli yardımların, hele sessiz sedasız davranışların için sana teşekkür ederim dedi. Senin gibi biriyle aynı evde oturmak, Georgiana ile oturmaktan başkaymış meğer. Sen üzerine aldığın işi sessizce yapıyor, kimseye yük olmuyorsun. Yakında ben Avrupa'ya gidiyorum. Fransa'da, Lisle dolaylarındaki bir manastıra yerleşeceğim. Başımı dinleyip huzura kavuşacağım. Bir sürü Katolik mezhebinin inançlarını inceleyeceğim. Bu mezhebin az çok umduğum gibi kişinin yaşantısına düzgünlük, düzenlik sağlayan bir yol olduğunu görürsem Katolik olacağım. Belki rahibe de olurum. Onun bu kararına şaşmadığım gibi caydırmaya falan da kalkışmadım. İçimden rahibelik tam sana göre bir şey, mübarek olsun diyordum. Ayrılacağımız zaman Tanrı'ya emanet ol, halam kızı Jane. Yolun açık olsun dedi. Aklı başında bir kızsın sen. Sen de aklı başında bir kızsın, dayım kızı Eliza dedim. Ama bir yıla kalmayacak, aklında başında bir Fransız manastırının duvarları arasında kapanıp kalacak. Neyse, beni ilgilendiren bir iş değil bu. Canın öyle istiyor madem, bana ne? Çok doğru söyledin dedi, bu sözlerle ayrıldık. Bundan sonra Reed kardeşlerden hiçbirinin lafını açmama neden olmayacağına göre şimdiden söyleyeyim. Georgiana yaşlıca bir salon züppesiyle oldukça çıkarlı bir evlenme yaptı. Eliza da gerçekten rahibe oldu. Katolik mezhebini incelemek için kapandığı manastıra bütün servetini bağışladı. Bugün kendisi manastırın baş rahibesidir. İnsanlar uzun kısa ayrılıklardan sonra evlerine dönerken ne gibi duygular duyarlar bilmiyordum. Başımdan hiç geçmemiş olan bir şeydi bu. Çocukken uzun yürüyüşlerden sonra Gateshead konağına dönüşlerimi anımsıyordum. %100 azar işitirdim. Üşüdüğüm için, yüzüm gülmediği için. Sonradan da pazar günleri kiliseden lavaboda dönüşümüzü anımsıyordum. Sıcak bir oda bol yiyecek özlemiyle dolu dolu olup da hiçbirini bulamayışımızın acısını. Kısacası bu dönüşlerin hiçbiri tatlı şeyler, istenilen şeyler değildi. Hiçbir zaman bir yere dönmek için can atmamış, gözle görünmez bir gücün beni geriye doğru çektiğini duymamıştım. Thornfield'a dönüş yepyeni bir şey olacaktı. Yolculuk uzun, sıkıcı geldi. Pek bunaltıcı. İlk gün 70 kilometre kadar yol giderek bir handa geceledim. Ertesi güne bir o kadar yol gittim. İlk 12 saat boyunca hep yengemin son demlerini düşünüyordum. O çarpılmış, morarmış yüzünü, boğuklaşmış sesini, cenaze törenini, tabut, araba, karalar giymiş yaslılar şeridi. Çoğu ölen kadının kiracısı, uşaklarıydı, akrabalarından pek azı vardı. O karanlık mahzen, kilisenin sessizliği, okunan dualar. Sonra Eliza ile Georgiana'yı düşünüyor, birini bir manastır hücresinde, öbürünü de bir baloda görür gibi oluyor, irdeliyordum. Geceleyin arabanın büyük nokta nokta şehrine varmasıyla bu düşünceler dağıldı, sonra düşüncelerim bambaşka bir yola girdi. Han odasındaki yatağıma yatınca geçmişi bir yana bıraktım, gelecekle uğraşmaya başladım. Thornfield'a dönüyordum ama ne kadar kalacaktım orada, çok değil. Buna emindim. Bir süre önce Bayan Fairfax'tan mektup almıştım. Konaktaki konukların dağıldığını, Efendimizin 3 hafta önce Londra'ya gittiğini, 2 hafta sonra da döneceğini yazıyordu. Onun kestirdiğine göre Efendimiz düğün hazırlığı yapmak üzere gitmiş Londra'ya, yeni bir fayton almak niyetindeymiş. Bayan Fairfax onun Blanche Ingram'la evlenmesi düşüncesini hala yadırgadığını ama herkesin söylediğine, kendisinin de izlenimlerine göre düğünün çok geçmeden yapılacağına artık inanmaya başladığını söylüyordu. Ben de bunu okuyunca artık inanmazsam pek tuhaf kaçar diye düşünmüştüm. Çünkü benim hiç kuşkum yok. Bu düşünceleri hep aynı soru izliyordu. Peki ben nereye gideceğim? Her gece sabahlara kadar Blanche Ingram düşlerime giriyordu. Bir gece sabaha kadar gördüğüm çok canlı bir düşte o, Thornfield'ın bahçe kapılarını yüzüme karşı kapadı, eliyle başka bir yola gitmemi işaret etti. Bay Rochester'da kollarını kavuşturmuş, yüzünde alaycı, buruk bir gülüşle bizleri seyrediyordu. Dönüş gününü Bayan Fairfax'e tam olarak bildirmemiştim çünkü beni karşılamak için Milkat'ı araba göndermelerini istemiyordum. Niyetim habersizce yürüyerek dönmekti. Nitekim bavulumu Georgia'nın seyisine emanet ettikten sonra sessiz sedasız yola düzüldüm. O Haziran akşamının saat 6'sında Thornfield'e giden eski yola saptım. Bu büyük bölümü tarlaların arasından geçen, şimdi artık pek kullanılmayan bir yoldu. Parlak ya da şahane bir Haziran akşamı sayılmazdı ama hava açık, yumuşaktı. Yol boyunca bütün tarlalarda harman savrulmaktaydı. Gökyüzü bulutsuz değilse de gelecek için güzel günler umduruyordu. Maviliği, tatlı, duru, bulutları yüksekte ince inceydi. Gün batısı bir yangın yeriydi. Mermer damarlarını andıran bulut yarıklarından dışarıya altınla karışık bir kızıl parıltı vurmuştu. Önümüzdeki yol kısaldıkça sevinmeye başlamıştım. O kadar seviniyordum ki bir ara durdum da bu sevincin ne anlama geldiğini sordum kendi kendime. Gittiğim yerin kendi evim, hatta sürekli olarak kalabileceğim bir barınak bile olmadığını kendime anımsattım. Yolumu gözleyen, gelişimi iple çeken yakınlarım yoktu gittiğim yerde. Bayan Fairfax sana sakin bir gülümseyişle hoş geldin diyecek, küçük Adela da seni görünce el çırpıp sıçrayacak diye düşündüm. Ama bal gibi biliyorsun ki senin aklın onlarda değil, başka birinde. O ise seni hiç düşünmüyor. Yalnız şu dünyada gençlik kadar dik kafalı olan ne vardır ki, toyluk kadar da kör. Gençlik, toyluk bana, onunla bir arada olmak ayrıcalığını sana vereceği mutluluk yeter de artar bile. O seni ister düşünsün, ister düşünmesin diyordu. Sonra çabuk ol, acele et diyorlardı. Elinde fırsat varken birlikte ol onunla. Birkaç gün, bilemedim birkaç hafta sonra ondan ömür boyu ayrılacaksın. Bunu düşününce yepyeni bir işkenceyle boğula yazdım. Koşmaya başladım.